Ayrım 45, Karakutu, Soner Yalçın, sayfa 391. Türkiye dünya rekortmeni. Doktorlar robot yapıldı, şartlandırıldı. Kanıta dayalı tıp doktor gözlemlerini, teşhislerini sonunu getirdi. Yüksek çözünürlüklü MR tarayıcı gibi baş döndürücü teknolojiler klinik sohbetlerinin sonunu getirdi. Çektir bir MR bakalım. Bu konu önemli. Tespit, Türkiye MR uygulamasında dünyada birinci sırada yer alıyor. Türkiye bilgisayarlı tomografi BT uygulamasında dünyada ikinci sırada bulunuyor. Yataklı tedavi kurumlarında 1000 kişiye düşen MR görüntüleme sayısı Türkiye 174, OECD ortalaması 70. Yataklı tedavi kurumlarında MR cihazı başına düşen görüntüleme sayısı Türkiye'de 15.890, OECD'de 4.848. Ve yataklı tedavi kurumlarında bilgisayarlı tomografi BT cihazı başına düşen görüntüleme sayısı Türkiye için 12.993 iken OECD ortalaması 6.890. Yataklı tedavi kurumlarında 1000 kişiye düşen BT görüntüleme sayısı Türkiye'de 188, OECD'de ise 147. Fark büyük. Tespit, 2015 yılı verilerine göre hastanelerde 11.286.357 MR çekildi. Bunun 6.992.601'i bakanlık, 1.432.479'u üniversite hastanelerinde, 2.861.277'si özel hastanelerde çekildi. Hastanelerde 13.675.737 bilgisayarlı tomografi, 27.407.816 ultrason, 10.839.226 Doppler yani renkli ultrason, 6.096.164 ekokardiyografi, 1.964.426 mamografi çekildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu sayı geçtiğimiz yıl 12,5 milyon MR, 15 milyon BT, bilgisayarlı tomografi, 28 milyon ultrason oldu. Bu kez dünya birinciliği hepsinde gerçekleşti. Rekoru kimseye bırakmamak için sürekli kampanyalar düzenleniyor. Erken tanı şart, mecbursunuz yaptırmaya. Amerikan Radyoloji Derneği meme kanseri konusunda kadınların kabahatli olduğunu açıkladı. Yıllık mamografilerini yaptırmıyorlar. Dipnot, bir meme kanseri çeşidi olan duktal karsinoma in situ'nun yani DCI ise mamografinin ortaya çıkmasından bu yana %328 oranında arttığına, bunun radyasyon ve mekanik basıncın birleşiminden kaynaklandığına, tek bir mamografi sırasında yayılan radyasyon miktarının sıradan bir göğüs röntgeninden 1000 kat daha fazla olduğuna filan girmeyeyim. Hele erkek prostat kanser testleri mamografi gibidir yan etkileri konusunda. Bilgi sahibi olunuz. Tüm bu olağanüstü duruma ne diyeceğiz? Ne zengin ülkeyiz. Tıp teknolojisini ne çok kullanıyoruz. Demek Batı tıbbi teknolojiyi kullanma konusunda ne fakir. Neyse bunlar şaka yapacak haller değil. İş zıvanadan çıktı. Hastaneler cep telefonuyla SMS mesaj gönderiyor. Kaçırılmaz fırsat, indirimli check-up kampanyasından yararlanın, kanser olmayın. İndirimli yeni yıl hediyesi, tedavi paketlerinden yararlanın. Buzdağının görüneni bu, hangi açıdan işlemek gerekiyor azin durumu? Halkı uyutmak için neler yapmadılar ki? Aletin ilk adı NMR idi. Ancak nükleer manyetik rezonans adını kullanmak istemediler. Nükleer kelimesinin insanlara korkutucu geleceğini düşündüler. MRI dediler. Magnetic Resonance Imaging. Manyetik rezonans görüntüleme. İngiltere Sağlık Bakanlığı çok ciddi radyasyon tehlikesi dolayısıyla gereksiz tomografileri yasakladı. Amerikan FDA daha iyi görüntüleme elde etmek için kullanılan Definity gibi bazı ilaçların ölüme sebep olduğunu açıkladı. Bizim Sağlık Bakanlığı ise Avrupa'nın en büyük tomografi cihazı alımını gerçekleştirmekle övünüyor. Çok övündükleri Bilkent Şehir Hastanesi'ni işleten CCN Holding CEO'su Murat Bayar şöyle dedi. Son teknoloji teknik altyapı sayesinde MR çekim randevusu bir günde gerçekleştirilebiliyor. Batı hızla küçük, taşınabilir, yan etkisi göreceli az tıbbi cihaz teknolojisine geçerken Türkiye gibi ülkelere hantal, yan etkisi fazla cihazları dayatıyorlar. Zaten işin özünde asıl mesele şu, küresel şirketler tıbbi cihaz satışından çok sarf malzemesi satışından kâr sağlıyor. Bu nedenle birçok firmanın hastanelere tıbbi cihazları ücretsiz kurduğu belirtilmektedir. Bu cihazların insanlara, hele çocuklara nasıl zarar verdiği konusunda ne yazık ki farkındalık yaratacak bilgilendirmeler yapılmıyor. İyi görüntü almak için vücuda verilen kimyasalların yan etkileri konusunda tek bilgi verilmiyor. Öyle algı çalışmaları yapılıyor ki insanlar MR ve diğer yaptırmadan hastaneden çıkmanın yanlış olduğu hissine kapılıyor. Doğru teşhis için bu cihazlar olmazsa olmaz oldu. Türkiye'de test kirliliği var maalesef. Modern dünyanın hastalık paranoyalı toplumu devamlı kendisini kontrol ettirmekte ve sağlam kalmak için mücadele ediyor. Örneğin, Bursa Devlet Hastanesi Ocak 2017 kayıtlarına göre sağlık kurumunda görevli radyoloji uzmanları bir günde tam 320 hastaya ultrason yaptı. Diyarbakır'da faaliyet gösteren özel hastanede kullanılan bilgisayarlı tomografi cihazına Kürtçe yazılım yüklendi. Cihaza giren ve Türkçe bilmeyen hastalar Kürtçe komutlara göre hareket ediyor. Burada Romalı şair Horatius'u anımsatırım size. Neden gülüyorsun? Başkalarının başına geldiği için güldüğün bu hikayeler aslında senin hikayendir. Zavallı ülkemiz. Tıbbi cihazların vücuda zararları konusunda kaç kişinin bilgisi var? Hamilelikte ultrasonun uzamış ve sık kullanımının bebekte beyin gelişimi, hareket ve vücut ağırlığı anomalilerine neden olduğunu gösteren bazı hayvan deneylerinin bulunduğunu kaç kişi biliyor? Bilinmeyen pek çok yan etki var. Tahliller vücuda radyoaktif ışın veriyor. Akciğer filmi vücudunuza zarar veriyor. MR %90 gereksiz yere çekiliyor. Her yıl gereksiz yere binlerce röntgen çekiliyor. Bu bilinçsizliği oluşturmalarının nedeni gereksiz cihaz kullanımını sorgusuz sualsiz sürdürmek mi? Leblebi çekirdek yer gibi anjiyo yapılıyor ve stent takılıyor. Bunlar vücuda zarar veriyor. Bu bile tek başına kitap konusu olur. Tıp dergisi NEJM 2009 yılında İsveç'te 47.967 stent konan hastanın 1 ile 5 yıl takip edilmesinin enteresan sonuçlar ortaya çıkardığını, uzun süredir tartışılan ilaçlı ve ilaçsız stent tartışmasının ilaçsız stentler lehine bittiğini yazdı. Ne değişti Türkiye'de? Her sene milyonlarca lira hala ilaçlı stentlere gidiyor. Bu konu ayrı kitap konusu olur. Örneğin kalça kırıklarında kullanılan tıbbi ve bilimsel olarak aynı işi yapan iki eklemli unipolar protezlerin fiyatı İngiltere'de 1000 dolar iken ülkemizde 2500 dolara satılıyor. Tıbbi ve bilimsel olarak aynı işi yapan çelik plaklar yerine titanyum plaklar tercih edilerek fiyatlar 40 kata kadar çıkarılıyor. Bazı hekimler 50 lira değerindeki çelik plakaları tercih etme hassasiyeti gösterirken bazı doktorlar 2000 lirayı aşan plakları tercih ediyor. Alçı tedavisiyle hallolabilecek bir kırıklı hasta kolaylıkla pahalı plak, vida, cihaz ve malzemelerin kullanılabileceği pahalı ameliyata yönlendiriliyor. Bir ilçede görev yapan ortopedi uzmanı doktorun tek başına yılda 600 diz protezi ameliyatı yaptığı ortaya çıktı. Burası Türkiye. Yürüme mesafesi çok iyi olduğu halde diz ya da kalça kireçlenmesi olan bir hastaya ağrısı olduğu gerekçesiyle protez ameliyatı yapılıyor. Bir yıl içerisinde Antalya'da İsveç belden kemerli yürüme cihazı hiç reçete edilmemişken Diyarbakır'da 300 tane yazılıyor. Pahalı malzeme kullanmak için üroloji ve doğumda zorlamayla idrar kaçırılmasını önlemek için yumuşak dokuda kullanılan koapeti siringa diz eklemlerine bile enjekte ediliyor. Sinir bozucu yazmayı bırakayım. Baksanıza, televizyon ekranlarındaki reality show programlarının konusu oldu sağlık. Modern tıp neokapitalist ekonomi içerisinde kendine yer buldu ve insan sağlığı artık paraya dayalı bir meta haline getirildi. Diana M. Zuckerman, hekim, halk sağlığı ve hasta sağlığı için politikalar üreten Amerikalı sağlık analisti. Özellikle tıbbi ürünlerin güvenliği ve etkinliği konularında uzman. Endüstri tarafından finanse edilen taraflı araştırmaların medyada geniş yer bulmasına rağmen bağımsız olarak finanse edilen bilimsel çalışmaların görmezden gelinmesine karşı çıkan birkaç isimden biri. Şirketler sevmedikleri araştırmalar için önemsiz bilim diyor. Oysa halk sağlığına yönelik asıl tehlikeye çek defteri bilimi denebilir. Bilgiyi genişletmek veya insanlığa fayda sağlamak için değil, ürünleri satmak için bilimi kullanıyorlar. Zuckerman'ın meslektaşları Paul Brown ve Stephen Nissen, Archives of International Medicine dergisinde bir inceleme yayımladı. FDA potansiyel olarak ölümcül veya çok yüksek riskli olduğu ortaya çıkınca geri çağırdığı 627 cihazdan hemen hiçbirini klinik çalışmalarda test etmemişti. Şunu bir kez daha anımsatmalıyım. Özel sektör doğası gereği maksimum kar için çalışır. Kar yönelimli bir sağlık yatırımcısı yatırım yapacağı sağlık kuruluşunun kendisine ne kadar para kazandırabileceğini önceden bilmek ister. Bunun için piyasa araştırması yapar ve kar getirisinin yüksek olmadığı sektöre yatırım yapmaz. Sermaye sahibi için önemli olan elindeki para ile ne kadar para kazanabileceğini bilmek ve yatırımını en karlı alana yöneltmektir. Bu durumda yatırım yapılacak sağlık kurumu sermaye sahibine diğer sektörlerden, yani faiz, rant, diğer yatırım alanları vesaire, serbest piyasanın sağladığı kardan daha fazlasını getirme potansiyeline sahip olmalıdır. Bu nedenle sermaye sahipleri bir yandan kar getirisi olasılığı yüksek olmayan yörelere sağlık yatırımı yapmaz. Diğer yandan da yatırım yaptığı coğrafi alanda maksimum kâra ulaşmak için arzın talep yaratması adıyla bilinen bir uygulamaya yönelebilir. Bu uygulama çeşitli yollardan toplumu etkileyerek korku, panik, moda ve benzeri gereksiz sağlık hizmeti istemi yaratılması yoluyla aslında gereksinim duyulmayan bir sağlık hizmetinin sunulması ve elbette bu hizmetten kâr elde edilmesi anlamına gelmektedir. Kötüye kullanılan check-up uygulamaları ve gereksiz yere sık yinelenen çeşitli laboratuvar tetkikleri bu konuda örnek olarak gösterilebilir. İşte biri, tıbbi teknoloji şirketleri. MR, manyetik rezonans, vücudun herhangi bir bölgesinin kesitsel olarak görüntülenmesi anlamına geliyor. Dünyada ilk MR görüntüsü kimyacı Paul Lauterbur tarafından 1972 yılında elde edildi. Aslında kimin ilk buluşu yaptığı yıllardır tartışma konusu. Kimisi de Dr. Raymond Vahan Damadia'nın keşfettiğini ileri sürüyor. Nobel 2003 yılında ödülü Paul Lauterbur'a verilince tartışma daha da alevlendi. Dr. Damadian 3 büyük ABD gazetesine protesto ilanları verdi. İlk kanserli hücreyi kendisinin bulduğunu, Nobel'in hakkı olduğunu savundu. Nobel neden ikisine de verilmemişti anlaşılamadı. Meselenin özü yıllar öncesine dayanıyordu. Doktor Damadian 1970'ler ortasında buluşunun patentini alıp kendi şirketi Fonar'ı kurup üretime başladı. Bu arada Paul Lauterbur haklarını General Electric firmasına sattı. Şirket üretime başladı. Doktor Damadian hemen yargıya koştu, dava açtı ve küresel devden 128 milyon dolar tazminat aldı. Dipnot: kim bilir, belki de bu kavgadan dolayı 1976 yılında ABD'de yeni tıbbi cihazlar için FDA'den onay alınması uygulamasına geçildi. Bu iş için FDA içinde Cihazlar ve Radyolojik Sağlık Hizmetleri Merkezi, Center for Devices and Radiological Health, CDRH, sorumlu kılındı. Ama sanmayınız ki işler yoluna girdi. Anayı Rx'tendi. FDA onaylı aort damarlarının normal çapından daha büyük genişlemesini durdurmak için kullanılıyor. Üretici firmanın ve stendi kullanan hekimlerin FDA'ya gönderdikleri yan etki raporlarını topluca inceleyen 3 FDA bilim insanı, Michigan Tıp Fakültesinden bir başka akademisyen ile stent kullanılan hastaların kısa ve uzun dönem belli bir hastalığa bağlı ölüm sayısının geleneksel cerrahi tedavi gören hastalardan daha yüksek olduğunu bildiren çalışmayı Journal of Vascular Surgery dergisine gönderdi. Çalışma derginin web sayfasında yayımlandı. Bunun üzerine stenti üreten firma FDA'ya gönderilen yan etki raporlarının çalışma için kullanılamayacağını, bunların ticari sır olduğunu ve firma onayı olmadan yayımlanamayacağını söyledi. FDA makaleyi geri çekmek zorunda kaldı. Bu çalışma bir daha yayımlanmadı. Yıllık 2018'de 121 milyar 615 milyon dolar geliriyle dünyanın en büyük şirketlerinden General Electric, tıp teknolojisi yatırımlarına 1970'lerde başlamadı. C.F. Sams ve J.B. Vance tarafından 1893 yılında kurulan Victor Electric şirketi, Wilhelm Röntgen'in keşfinden bir yıl sonra röntgen makineleri yapmaya başladı. General Electric 1920 yılında bu şirketi satın alarak sektöre girdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra GE Medical Sistemler bölümünü kurdu. 1960'larda popüler olan kalp ve yoğun bakım üniteleri ekipmanlarını geliştirdi. Aynı dönemde kalp pillerini New York Schenectady'de kurumsal araştırma ve geliştirme bölümünde geliştirdi. Yani General Electric 1970'lerde Paul Lutherbauer'dan MRI patentini aldığında sağlık teknolojisi konusunda agresif büyüme içindeydi. GE Medical 1983'te 1 milyar dolar harcayarak manyetik rezonans görüntüleme MRI teknolojisine yoğun bir şekilde yatırım yapmaya başladı. MR Sinya doğdu. General Electric'in bir iştiraki olarak 1994 yılında GE Healthcare kuruldu. Uzatmayayım. GE Healthcare, MRI, mamografi, bilgisayarlı tomografi gibi tıbbi görüntüleme, elektronik tıbbi kayıtlar, hasta izleme sistemleri gibi 9 ana iş biriminden oluşuyor. Bu bilgileri yazmamın sebebi mesele sadece ilaç değil, bir de sağlık cihazları konusu var. Dünya pazarının en büyükleri arasında 2017 yılında 19.1 milyar dolar gelirle GE Healthcare 5. sırada. Dünyanın en büyük tıbbi cihaz şirketi en başta da kalp pilleri satışıyla 2017'de 29.7 milyar dolar geliriyle ABD'li Medtronic. Nasıl büyüdüğüne tek örnek vereyim. 2010-2019 yılları arasında 36 şirket satın aldı. Dipnot, satın aldığı şirketler Ardian 2010, Osteotech 2010, ATS Medical 2010, Crowd Cardiovascular 2010, Fogazzi 2010, Invatech 2010, AV3 Inc. 2010, Aspect Medical Systems Somanetics Corp. 2010, Peak Surgical 2011, Salient Surgical Technologies 2011, China Kangui Holdings 2012, CV Ingenuity 2012, BarX 2012, Newport Medical Instruments 2012, Super Dimension 2012, Oridion Systems 2012, NGC Medical 2014, Sapiens Steering Brain Stimulation 2014, Tyrix Inc. 2014, Safeon 2014, Reverse Medical Corporation 2014, Given Imaging 2014, Venus Medical Technologies 2015, Advanced Euro Solutions 2015, Diabeter 2015, Cardio Insight Technologies 2015, Aptus Endosystems 2015, RF Surgical Systems 2015, Medina Medical 2015, Lazarus Effect 2015, Belco 2016, Hardware International Inc. 2016, Crossbone 2017, Maser Robotics 2018, Neutrino Health Limited 2018, Titan Spine 2019. Niye mi satın alıyor? Kapitalist bir ekonomide pazarın yapısını belirleyen iki unsur vardır. Rekabet ve tekelleşme. Tıbbi cihaz şirketlerinin ilk onunun ikinci sırasında yine ABD şirketi var. Johnson & Johnson'ın tıbbi cihaz yan kuruluşu DevPuy Synthes 2017 yılı geliri 26.6 milyar dolar. Üçüncü sırada Alman şirketi Fresenius Medical Care var. 1966 yılında diyaliz makineleri satmaya başlayan şirketin 2017 geliri 20.7 milyon dolar. Alanlarına kimseyi sokmuyorlar. Fresenius Medical Care ABD merkezi bir ev içi diyaliz cihazı üreticisi olan Next Stage'i 2 milyar dolara Şubat 2019'da satın aldı. Aynı yıl Angola, Suudi Arabistan, Fas ve İspanya'da piyasaya hakim olmak için rüşvet dağıttığı ortaya çıktı. 231 milyon dolar ceza ödedi. Küresel teknoloji şirketi Philips'in bir yan kuruluşu olan Philips Healthcare, dünya sağlık cihazları sıralamasında 2017'de 20.7 milyar gelirle 4. sırada. Sıralama: Alman tıbbi cihaz şirketi Siemens Healthineers 16,5 milyar dolar, American Cardinal Health 13,5 milyar dolar, American Stryker 12,4 milyar dolar, American Becton Dickinson 12,1 milyar dolar, Amerikan tıbbi cihaz şirketi Baxter 10,6 milyar dolar ile sürüyor. Dipnot: Genel olarak üretip sattıkları tıbbi cihaz ve aletleri aşağıdaki gibi temel sınıflandırma yapmak mümkün. Tıbbi görüntüleme sistemleri, ameliyathane ve solunum cihazları, biyokimya, moleküler biyoloji, hematoloji, genetik ve mikrobiyoloji cihazları, biyolojik sinyal izleme cihazları, radyoterapi sistemleri, fizik tedavi cihazları, optik tıbbi cihazlar, sterilizatör ve etüv cihazları, diş, KBB ve göz üniteleri, ses ve işitme cihazları, odyometre, empedansmetre, mekanik cihazlar ve cerrahi aletler, tıbbi gaz sistemleri, hemodiyaliz cihazları, su sistemleri, deionize, distile, reverse osmoz, tek kullanımlık sarf malzemeleri, protez ve ortezler. 45. ayrımın sonu. Sayfa 399.